أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz Batı'da gittikçe yükselen İslamofobi diye tanımlanan İslam düşmanlığı ve onunla mücadele. 15 Mart 2022 yani içinde bulunduğumuz ayın 15'inde Birleşmiş Milletler bir karar aldı. 15 Mart'ı İslamofobi ile mücadele günü olarak ilan etti. Şimdi bu tür şeyler, yani bu bir dini bir konudur. Onunla mücadeleyi Birleşmiş Milletler kararlaştırdıysa bu tamamen siyasi olur. Ve tamamen arkasında menfaatler olan bir mücadele olur. Gerçek bir mücadele olması mümkün değil. Çünkü işin içerisine devlet girerse, devlet o dinden yararlanmanın bir tarafını arar. Yani öyle dine teslim olmak devletlerin hiç hesabına gelmez. Halbuki esas olan Allah'ın dinine teslim olmaktır. İşin aslı şudur. Yeryüzünde yaşayan ne kadar insan varsa onların tamamı Allah'ın koyduğu düzene teslim olurlar. O şekilde yaşarlar. Nefes almaktır, yeme içmedir, yürümedir, işte temiz havadan yararlanmadır falan. Bu saymakla bitmez. Ama Allah-u Teala'nın insanları imtihan için koyduğu yine doğal düzenin insan hayatına yansıyan kısmı olan din konusunda insanlara bakarsınız ki menfaatlerini öne alıyorlar ve gerçekleri bile bile saptırıyorlar ve ikinci plana atıyorlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın dini Rum suresinin 30. ayetinde şöyle tarif ettiğini görüyoruz. فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine yönlendir. Bu dine çevir. Peki bu din ne ya Rabbi? Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratı. Fıtrat ne demek? Fıtrat bir şeyi şöyle yarmaktır. Yani üstten aşağıya doğru yarmaya fıtrat denir. Mesela şimdi şu kağıt diyelim. Bu kağıdı üstten aşağıya doğru şöyle eşit bir şekilde yardığım zaman yani buna fatara kelimesi kullanılır. Fıtrat da bölünme kanununa göre oluşan, gelişen tüm varlıklarda geçerli kanun ve kurallar demektir. Yani tabiat kanunları diye bunu özetleyebiliriz. Yüzünü dosdoğru bu dine Allah'ın fıtratına çevir. Yani Allah'ın yarattığı oluşum, değişim, gelişim, kanun ve kurallarına çevir. Siz burada yüzünüzü bu tarafa çevirirseniz namaz kılmak tıpkı su içmek gibi kişinin çok önemli bir ihtiyacını karşılar. Oruç tutmak tıpkı temiz hava almak gibi kişinin önemli bir ihtiyacını karşılar. Hacca gitmek işte yani Allah'ın koyduğu ibadetlerin tamamında zekat vermek artık hepsi kişinin tabii bir ihtiyacını karşılayacak gibi olur. Şimdi ondan sonra şöyle diyor Allah-u Teala, لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ. Allah'ın yarattığının yerine geçecek hiçbir şey yoktur. Allah'ın yarattığı diyor, yaratma. Nasıl olur? Yaratma demek, bir şeyin ölçüsünü, şeklini, şemalini belirleme demektir. Yani Allah'ın koyduğu düzenin yerine hiçbir şeyi koyamazsınız. Dolayısıyla Allah'ın dinine yöneldiğiniz zaman, siz temiz havada nasıl rahat ediyorsanız, güzel su içtiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsanız, işte yalan söylemediğiniz zaman, insanlarla iyi geçindiğiniz zaman nasıl huzurlu olabiliyorsanız, bu dine uyduğunuz zaman da aynı şekilde huzurlu olursunuz. Bundan dolayı da Allah-u Teala ayetlerini ikiye ayırıyor. Mesela Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyle diyor, Kur'an-ı Kerim'in 41. suresi. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Onlara ayetlerimi kendi çevrelerinde ve içlerinde göstereceğim. Çevredeki ayetler nedir? Tabiatta olan bütün varlıklardır. Allahü Teala tüm varlıklara ayettir. Peki kendi içlerinde bizim vücudumuzdaki her şey birer ayettir. Her hücremiz, her kılımız, her organımız, her şeyimiz bir ayettir. Yani ne demek? Onun gibisini hiç kimse yapamaz demektir. Sadece Allah yapar. O kadar. Peki dıştaki ayetleri herkes görüyor. Vücudumuzdaki ayetleri de görüyoruz. Peki buradan nereye ulaşacağız? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için iyice ortaya çıksın. Ennehul hak, Allah'ın indirdiği kitap bütünüyle gerçektir. Peki bunun bütünüyle gerçek olduğunu anlayabilmek için ne yapmak lazım? Yaratılan ayetlerle bu indirilen ayetleri karşılaştırıp ikisini de doğru anlamak lazım. İşte bu doğru bilgiye ulaştığımız zaman gerçekten her alanda, hem sosyal hayatımızda, hem tabiatla ilişkilerimizde, hem ailemiz, hem insanlarla ilişkiler, her konuda en mükemmelini yakalarız. Ondan daha güzeli olmaz. En üst seviye olur. Şimdi işte Allah'ın dini fıtrat, yani tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına yansıyan bölümü. Ama insanlar bir şeyde tercih hakkına sahip, iyilerle kötüler arasında tercih hakkına sahip olarak yaratıldıkları için, o kötüler insanların kısa süreli menfaatlerine uygun düştüğü için Allah-u Teala imtihan eder. Doğrulardan yana olanlarla menfaatlerinden yana olanlar birbirinden ayrılır o imtihanla. Menfaatlerinden yana olanlar kaybeder, doğrulardan yana olanlar hem dünyada mutlu olur hem ahirette mutlu olurlar. Şimdi böyle olunca Allah-u Teala'nın dini Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar aynıdır. Onun için Allah Maide suresi 3. ayetinde inne dine indallahil islam. Din Allah katında İslam'dır diyor. Yani ve şeyde de Ali İmran 85. ayetinde de ve men yebtegi gayrel islami dinen felen yukbele minhu. İslam'ın dışında kim bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir diyor. Peki İslam ne demektir? İslam teslim olmak demektir. Neye teslim oluyorsunuz? Allah'ın din olarak koyduğu kanun ve kurallara teslim olmak. Biz zaten, yani şuraya bakın, mesela Allah'a kul olmak zorundayız. İnsanoğlu, belki hayatının %90'dan fazlasında zaten Allah'a teslim olur. Teslim olmasa yaşaması mümkün değil. Hatta %99 bile denebilir artık. Üzerinde bir çalışma yapmadığım için bir şey diyemiyorum. Hadi uyumuyorum ben diyebilir mi bir adam? Mümkün değil. Ben asla su içmeyeceğim. Nefes almayacağım. Elbise giymeyeceğim. Mümkün değil yani. Yaşayamaz ki. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu bu kanun ve kurallara zaten mecburen teslim oluyor. Yani Allah'a iki türlü kulluk vardır. Bir zorunlu kulluk ki bunu bütün insanlar yaparlar. Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara teslim olurlar. Mesela denizin üzerinden yürüyerek geçeceğim diyen bir insan olur mu? Ya da bir binanın üst katına çıktı. Ben buradan mesela diyelim 10 katlı bir binanın üstünde ben şuradan yürüyerek aşağıya bir ineyim diye oradan hava aşağıya doğru ben bir merdiven gibi kullanacağım dese havayı olur mu? Mümkün değil. Dolayısıyla her insan zorunlu olarak zaten Allah'ın kuludur. Gönüllü olarak Allah'ın kulu olması demek Allah'ın imtihan için koyduğu kurallara, din olarak koyduğu kurallara da teslim olması demektir. Peki bu teslimiyette esas mesele şudur. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Sadece kitap değil, aynı zamanda hikmet de verdiğini söylüyor. Bunu Ali İmran suresinin 81. ayetindeki bunu sıklıkla okuruz. Siz de okuyabilirsiniz. Vakit kaybı olmasın diye, konu şeyinden sapmasın diye böyle yapıyoruz. Şimdi ondan sonra şöyle diyor Allah-u Teala mesela, hatta Ali İmran 83. ayette diyor ki, bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Göklerde ve yerde her şey Allah'a teslim olmuştur. Bak, felehu esleme men fis semavati vel ard. Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. Hadi bakalım bir kuş Allah'ın koyduğu kurala aykırı davransın bakayım. Ha, insanoğlunun, yani insanların ve cinlerin, ki melekler de cinlerdendir. Cin Allah tarafından görevlendirilmiş olan cinlerdir melekler. Göklerde bir yerde kim varsa hepsi Allah'a teslim olmuş. Allah'a teslim olmayacaksın da kime teslim olacaksın? O zaman birisinin kafasına göre koyduğu dine girersin ki o hiçbir zaman şeyle uyuşmaz. Yani tıpkı ben 10. kattan aşağıya şöyle bir atlayıp ineyim diyen bir adam aşağıya inene kadar aşağıya inmeden de yolda şey yapabilir, aşağıda ölür, vurur. Yani Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara teslim olmayan ya da yalan söyleyeceğim, işte insanların malını çalışmak değil, adamların malını çalacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen insanlar bir müddet sonra toplumun en istenmeyen kişileri olmaya başlarlar Allah'ın koyduğu kurallara uymayan. Ama bir insan tabii kurallara uyarsa, Allah'ın yarattığı ve indirdiği ayetlerde koyduğu kurallara uyarsa, o zaman dünyanın en mutlu insanı olur, kendi içinde gönlü rahat olur ve çevresinde en çok değer verdiği bir kişi olur.
Hocam buna kısaca bir örnek verelim isterseniz. Şimdi Bakara suresinin 164. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, rüzgarların yönlendirilmesinde işte bilenler için ayetler, ibretler vardır diyor. Ben bu ayeti 2002'de bir tefsir dersinde dinlediğimde hiç anlamadım. Hoca da anlatamadı. Sadece okudu ve bıraktı. Yorum da yapamadı. Daha sonra hocam rüzgarlar üzerine belgesel izledim. Uzatmayacağım konuyu. Rüzgar üzerine çalışan bir Japon bilim adamı rüzgarların nasıl seyrettiğinden, nasıl yön aldığından, hangi hızla hareket ettiğinden, kasırgaların oluşumundan şiddetine kadar belirledi ve artık F1, F2 şiddetine de kendi adıyla anılıyor. Hani dediniz ya, toplum tarafından aranan bir insan olur. Allah'ın bir ayetini okuması neticesinde pek çok insanı mal kaybından, can kaybından koruyarak kendisine saygın bir konuma geldi.
Yarattığı ayeti değil mi?
Evet hocam, onu okudum.
Onun için mesela bilim adamları işte senin söylediğin gibi Allah'ın yarattığı ayetler üzerinde çalışmak zorundadırlar. Ama tutup da insanları sömürmek isterlerse orada insanların anlayamadığı bir takım yanlış şeyler yaparlar. Mesela bir takım ilaç bağımlılığı yapıyorlar insanlara. Hasta olmadığı halde hastasın diyorlar. Psikolojilerini bozuyorlar. Bu Covid şeyinde tüm dünyanın psikolojisi maalesef ciddi anlamda bozuldu. Öyle yaparak insanlar sömürülüyor. Ama sömürmeyen, işte bahsettiğin Japon bilim adamı gibi ciddi anlamda çalışan insanlar, Allah'ın yarattığı bir ayeti güzel bir şekilde şey yaptığı zaman tüm insanlığa faydalı olmuş olur. Şimdi bu şahsa bir de indirdiği ayetle birlikte şey yapacak olsa, mesela burada defalarca söyledik ama sen dediğin için tekrar kısaca söyleyeyim. Mesela şimdi Almanya'da benim çok fazla Almanlara sohbetlerim olmuştur. Tübingen Üniversitesi ile yaptığımız bir sözleşme var. Arzu eden Süleymaniye Vakfı sitesinden Tübingen Üniversitesi diye yazıp oradaki sözleşmeyi bir şey yapabilir. Oraya onların koyduğu cümle, işte Allah'ın iki türlü kitabı vardır. Birisi yarattığı, birisi indirdiği kitap. İkisi birlikte şey yapılırsa, okunursa bilimde hayallerin ötesine ulaşılır diye. Şimdi dolayısıyla burada şu var. Allah'ın yarattığı ayetleri okuyan da Allah'ın ayetini okuyor. İndirdiği ayetleri okuyan da Allah'ın ayetini okuyor. Eğer bunlar doğru dürüst okuyorlarsa, bunlar bir araya geldikleri zaman aralarında en küçük bir anlaşmazlık olmaz. Tam bir uyum içerisinde olurlar. Ama bilgisini doğru kullanmayıp da insanları sömürmek isterse bir bilim adamı kadar tehlikeli birisi olmaz. Dünyanın en tehlikeli insanları olur. İşte bu açıdan bugün İslam dini Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün nebilerin tebliğ ettiği dindir. Dolayısıyla doğru Hristiyanlık İslam'dır. Yani İslam demek, yani İslam dediğimiz zaman insanlar Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinle sınırlı değil. İslam Allah'a tam teslim olmak. Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara teslim olmak demektir. Tam teslim olan kişi tabiatta en küçük bozulmaya, en küçük rahatsızlığa sebebiyet vermediği gibi kendisi toplumda örnek kişi haline gelir.
İşte hocam hemen ilave edelim. Röntgen, Fahrenheit, Richter ölçeğine göre ölçülü deprem ölçeğiyle. Bunlar her birisi o alanda uzmanlaşmış, saygın bilim adamlarının adıyla anılıyor. Çünkü Allah'ın ayetlerini okumuşlar. Kimisi insan biyolojisiyle ilgili bir şeyi tespit etmiş, kimisi doğada başka bir şeyi tespit etmiş. Kendi adları verilmiş onlara. Bu tam da bu dediğinize denk geliyor hocam. Tabii.
Ama şimdi şey yaparsanız mesela en büyük sömürü alanı insanlarda en büyük sömürü alanı dindir. Neden en büyük sömürü alanı din? Çünkü kendisini dindar saymayan hiçbir insan yoktur. Yani izleyicilerimize söylüyorum. Tanıdığınız ateistleri dikkat edin. Onlar kendilerini dindar sayar. Ama başkasının dinini değil, kendi kafasındaki dini. Çünkü dinsiz olmak mümkün değil. Zaten Allah-u Teala yine burada sıklıkla okuduğumuz Araf suresinin 30. ayetinde ne diyor? İnsanları ikiye ayırıyor. Ferikan heda. Bir grup var ki Allah onların doğru yolda olduğunu onaylamıştır. Bunlar doğru yoldadır. Yani bunlar ayetlere uyuyor. İndirilen ayetlere de yaratılan ayetlere de. Dolayısıyla mesela bir toplumda insanlar Allah'ın indirdiği ayetlerle yüzleşmeseler de tabiattan öğrendikleriyle şey yapsalar yine doğru yolda olurlar. Şimdi mesela bunun en büyük örneği İbrahim Aleyhisselam'dır. Daha hiç nebi olmadan tabiatta yaptığı gözlemlerle doğru yolu bulmuş ve insanlara anlatmıştır. Şimdi tabii daha sonra Allah'ın nebisi olmuştur. O ayrı bir konu. Dolayısıyla biz şimdi Allah-u Teala'nın indirdiği ve yarattığı ayetlere uyduğumuz zaman dünyada en küçük bir uyumsuzluk olmaz. Ama az önce Araf suresinde Allah-u Teala'nın belirttiği فَلِيْكَنْ هَدَى bir grup var ki doğru yolda olduklarını Allah onaylamış. Niye? Bu adamlar doğru bildiklerini yapıyorlar. فَلِيْكَنْ حَقَّ عَلَيْهُمُ الدَّلَالَةِ bir grup da var ki sapıklığı hak etmişlerdir bunlar. Sapıklık onlar için hak olmuştur. Niye hak ettiler? Sebep ne? اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ çünkü Allah ile kendi aralarına şeytanları yakın dost olarak koyuyorlar. Şeytan insanı yoldan çıkaran demektir. Yakın dost olarak veya sebûn ennehu muhtedun ama kendileri doğru yolun ortasında hesap ediyorlar. Şimdi bu açıdan düşündüğümüz zaman mesela bugün Avrupa'da işte insanlar şey diyor, ateist deniyor. Niye ateist deniyor? Çünkü kilise kendisini tanrı sayıyor. İnsanlar kilisenin tanrı olduğunu kabul etmek istemiyorlar. İşte Fransız ihtilali kiliseye karşı yapılmıştır. Laiklik kiliseden dolayı ortaya çıkmıştır. Yani herkesin, kimsenin inancına karışılmaması için ortaya çıkarılmış şeydir, bir söylemdir. Ha, sonradan bunu dinsizlik olarak uygulayanlar olmuş, o bizi ilgilendirmiyor. Yani esas çıkış sebebi budur. Bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Tanrı olarak sayıyorlar. Peki ilk Hristiyanlıkta İsa Aleyhisselam Tanrı mıydı?
Bakalım hocam.
Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam Yani zaten asla yani böyle bir şey kabul etmediğini söylüyor. Böyle bir şey asla edemez zaten. Allah'ın Resulüdür ve Allah'ın kitabına çağırmıştır. Ama peki bugün Hristiyanlar sapık olduklarını biliyorlar mı, bilmiyorlar mı?
Şöyle bir delil gösterebiliriz hocam. Zaten hocam...
Önce şunu söyleyeyim buyurun. Ben size. Bakın değerli izleyiciler, gene sıklıkla tekrarladığımız bir şey, kafir demek örten demektir. Doğruyu bilmiyorsanız örtemezsiniz. Onun için bütün kafirler gerçekleri bilir ve üstünü örterler. Üstünü örttüğü zaman mecburen yalan söylerler. Şimdi Katolik Kilisesi din ve ahlak ilkelerinden Fehmi bir okusun bakın. Bunlar İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu biliyorlar mı, bilmiyorlar. Bizim gibi bir insan olduğunu biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Bir oku bakalım.
Hocam şunu söyleyelim. Hristiyanlarla konuştuğunuz zaman biz hissediyoruz onun Tanrı olduğunu diyorlar. İncil'le kanıtla diyorsunuz. Bana İncil'den ayet okuma diyordu. Çünkü okudu ayet onu reddediyor. Peki, ben karşılaştım yani.
İncil'den ayet okuma diyor da kendini Müslüman sayanlar Kur'an'dan ayet okunmasını kabul ediyorlar mı?
Etmiyorlar hocam. Ne yazık ki bir zihinsel bir akrabalık var. Şimdi bu elimizde görmüş olduğunuz kitap Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Bu kitapta şu eski papa, yeni papa, daha önceki üst düzey kardinaller tarafından alınmış kararla ve dünyada yaklaşık 1,5 milyar Katoliği bağlayan inanç esasları var. Bu inanç esaslarını paragraf halinde derlenip düzenlenmiş. Oradan bazı paragraflar okuyalım. Mesela 850...
Bu Katolik Kilisesi'nin resmi yayınıdır evet, o. Evet. Yani herhangi bir kişinin yazdığı bir şey değil.
Evet. Yani bu kitap İngilizce, Almanca, Rusça, Macarca falan bilenler varsa Vatikan'ın resmi sayfasında da yayınlanıyor. Bu kitabın 858. pasajında böyle çok yerler var. Biz özellikle vurgulamak istediğimiz konuyu ifade edeceğiz. Şöyle diyor. İsa babanın elçisidir. Göreve başladığı andan itibaren istediği kişileri yanına çağırdı ve bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya görevlendirmek üzere seçti. O gün bugündür. Havariler onun elçileri. İsa onları babasından aldığı misyonda birleştiriyor. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Ama her şeyi kendisini gönderen babadan alır.
Baba diyorlar. Yani onlar Allah'a baba diyorlar ama tabii hiçbir zaman baba kelimesi şeyde geçiyor mu?
Fiziksel anlamda kullanmıyorlar zaten. Allah demektir diyorlar yani.
Yani baba diyorlar ama Allah demektir diyorlar ama aslında orada papayı tanrılaştırmak için baba kelimesini kullanıyor. Papa da baba demektir. Yani bütün mesele o, kendilerini tanrılaştırmak için İsa'yı tanrılaştırıyorlar. Yoksa İsa'nın tanrı olması onların umurunda bile olmaz. Evet.
Şöyle
ne diyorlar bakın. İsa bir daha oku o cümleyi.
O kendiliğinden hiçbir şey yapmaz. Ama her şeyi kendisini gönderen babadan alır.
Bak o kendi Muhammed Aleyhisselam kendiliğinden bir tebliğde bulunabilir mi?
Aynen hocam.
Hiçbir nebi yapamaz. Allah'ın aldığını. Bak kabul ediyorlar mı onun Allah'ın Resulü olduğunu?
Gayet tabii.
Bizim gibi bir insan olduğunu da kabul ediyorlar mı?
Gayet tabii hocam.
Bakın hayır, onu da açıkça söylüyorlar orada ya.
Zaten hocam Tanrı olsa Tanrı bir başkasına yetki almaz. Tabii. İzin falan, onay falan almaz yani.
Peki ikinci asırda biz onu Tanrı ilan ettik diyorlar değil mi?
Onu da söylüyor. Hatta ilan etmek zorunda kaldık diyorlar hocam.
Zorunda kaldık.
O bölümü de okuyalım.
Yani bakın bir insan, yani bir kilise diyor ki ben Tanrı ilan ettim. Böyle bir şey olur mu? Yani kendisini Tanrı ilan etmesi için kendinin ondan üstün olması lazım değil mi?
Evet hocam, bakınız. 3. yüzyıldan sonra kilise Samsatlı Pavlus'a karşı Antakya'da toplanan bir konsilde Mezih İsa'nın evlatlıktan gelen değil de kendi doğasından dolayı Tanrı olduğunu savunmak zorunda kaldı.
Bak Tanrı olduğunu savunmak zorunda. Ne demek? Bak yanlış yolda olduklarını itiraf ediyorlar mı?
Kesinlikle hocam. Başka hiçbir şeydir. Tanrı oğlu gerçekten insan oldu. Kilise ilk yüzyıllarda bu inanç gereğini reddeden akımlara karşı savunmak ve bunu açığa kavuşturmak zorunda kaldı. Tamam. Bunun devamında da az önce bahsetmiş olduğu kişilere karşı şöyle diyor. Konsilde İsa Mesih'in kendi doğasından dolayı Tanrı olduğunu savunmak zorunda kaldı.
Buyurun ne oldu? Peki bir de Kadıköy Konsili'nde ne yaptılar?
Efes Konsili'nde 431 Efes Konsili'nde Meryem Ana'yı Tanrı'nın oğlunu doğurduğundan dolayı Tanrı. Gerçek anlamda Tanrı'nın annesi ilan ettiler.
Hadi buyurun. Bak Meryem, Hazreti Meryem'i Tanrı ilan eden onlar. Peki kardeşim bu Allah'ın dini mi? Senin uydurduğun din mi? Bu Allah'ın dini olabilir mi? Siz Allah mısınız ki ilan ediyorsunuz?
Allah bile başlasın Tanrı ilan etmiyor ki hocam.
Ha. Allah asla kabul etmiyor. Ya, hayır, siz Allah olacaksınız ki bir atama yapasınız değil mi? Yapabilirsin yani. Yani bir mantığa gelir. Dersiniz ki Allah birisini Tanrı atamış. Gerçekten Cenab-ı Hak kitabında böyle bir şey yazıyorsa bizim itiraz... Allah kendinden başka ilah olmadığını söylüyor değil mi?
Evet tabii hocam. Böyle sayfalar da olacağım. Sonra
İstersen bak Kadıköy Konseyi ile ilgili kısmı sen buluncaya kadar ben biraz şey yapayım. O şeyde Aracılık Beşir kitabında var Kadıköy Konseyi'nde. Yani esas gerçek Tanrı gerçek şey... Yani İsa Aleyhisselam'ı Kadıköy'de Tanrı olarak nihai bir şekilde ilan etmişlerdir. Şimdi bunlar bu şekilde mesela Allah'a da baba, papaya da baba derler. Papa baba demektir zaten. Ne oluyor? Papa Allah'ın yerine geçiyor. Kiliseler İsa'nın yerine geçiyor. Burada bütün mesele kendilerini tanrılaştırmak. Kendilerini tanrılaştırmak için İsa'yı Tanrı ilan etmişlerdir. Peki o zaman böyle bir dine kim inanır? Kimse inanamayacağı için baskılarla dini ayakta tutmaya çalışıyorlar. İşte Fransız İhtilali bu inanca karşı yapılmıştır. Hadi bakalım şey İslamofobi yerine mesela işte Katoliklere karşı bir fobi deyin. Peki nasıl siz o Fransız İhtilali'ni engelleyebilir miydiniz? Dolayısıyla bugün asıl mesele şu. Bugün İslam diye ortada bulunan bu din hakikaten Allah'ın dini mi? Gerçekten Allah'ın dini mi? Bak mesela bugün işte 1,5 milyar şey var dedi Fehmi, tabi var. Aslında 1,5 milyar, 1,5 tane bile şey olan yok. Katolik olan yoktur. Katolik Kilisesi'nin kiliseler arası ilişkilerden sorumlu kardinali ile biz bir saatten fazla konuştuk. Aynen şu cümleyi kullandı. Kilise bitti. Bitiyor demedi. Bitti. Merkezi açık tutuyoruz ki yarın bir gün birisi Katolik olmak isterse hiç olmazsa merkez açık olsun. Bu kadar. Dolayısıyla bugün gerçek anlamda İslam da maalesef bitmiştir. Maalesef bitmiştir. Biz burada hemen her dersi anlatıyoruz. Bugün Müslümanlar müşrik nedir bilmezler. Yani ben Müslüman ilim adamlarını söylüyorum. Kafir nasıl, Kur'an-ı Kerim kime kafir der onu bilmezler. Müşrik kafir ayrımını bilmezler. Ondan sonra bakarsınız ki aileyle ilgili hükümler tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Ekonomiyle ilgili hükümler tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Yani mezheplerin ortaya koydukları hükümler. Uluslararası ilişkiler tamamen aykırıdır. İnsan ilişkileri aykırıdır. Allah-u Teala dinde herhangi bir zorlama olmaz dediği halde bunlar dinden döneni öldürüyorlar. Mezheplerin tamamı öldürüyor. Ya sizlerden çıkarıyorsunuz. Resulullah'a bir hadis söylettirmişler. Ne olacak? Uydur. İstediğin kadar uydurabilirsin. Asırlar sonra Abbasiler dönem bir hadis uyduruluyor. Men beddele dinehu fektuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Peki biz Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiyor mu? Onu öldürmek mi lazım? Dolayısıyla yani öyle bir şey yapılmıştır ki işte kölelik, cariyelik uydurulmuştur. Siz bakıyorsunuz ki mesela işte şey var fıkıhta şöyle bir şey var. Bizim eskiden İstanbul Müftülüğü'nde sık sık fetva verdiğimiz İbn Abidin diye bir son zamanlarda yani Osmanlı'nın son asırlarında yazılmış olan bir kitap vardır. İbn Abidin Suriye tarafında yazılmış olan bir kitaptır. Ve çok değer verilen bir kitaptır Hanefilerce. Orada diyor ki bir kimsenin 1000 tane cariyesi olsa, 4 tane de karısı olsa, bir cariye daha almak istese, karısı dese ki ya Allah, herhangi birisi dese ki Allah'tan kork ya, bu kadar karım var, bu kadar cariye, adamın kafir olmasından korkulur. Niye? Çünkü helala karşı çıkıyormuş. Ya bunun helal olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net ayetler vardır. Asla bir esir kadınla nikahsız ilişki olamaz. Esir kadının üzerine ikinci bir kadın alınamaz. Esir bir kadın, bir kişinin hür olan karısı üzerine alınamaz. Ama bunlar hiçbirisinde, ya yani bunlar yok ki. Öyle bir din ortaya konmuş ki bugün, yani bu dine nasıl şey yapacağız? Buldun mu o kısmı?
Buldum hocam.
Oku.
Yani sonuçta Hristiyanlar sözü şuraya getiriyorlar. Kutsal kilise babalarının görüşüne uygun olarak Rabbimiz İsa Mesih'in tek ve aynı oğul olduğunu, mükemmel tanrılığa, mükemmel insanlığa sahip gerçek tanrı ve gerçekten insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından baba ile aynı özde olduğunu, insanlık açısından da bizde aynı özde olduğunu, günah dışında bizimle beraber her şeyde benzer olduğunu, tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden babadan doğan ve bu son günlerde insanlık açısından bizim için, bizim esenliğimiz için Tanrı'nın annesi Bakire Meryem'den doğduğunu oy birliğiyle kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz.
Nerede kabul etmişler?
Kadıköy Konseyi. 500 sene sonra.
500 sene sonra.
500 sene sonra.
Bak biz kabul ediyoruz diyorlar, görüyor musunuz? Peki şimdi az önce söylediğim şey, köleliktir, cariyeliktir, işte evlenme, boşanma, bilmem uluslararası ilişkiler. Bunu kabul eden kim? Bugün mesela niye İslamofobi diye bir şey ortaya çıkıyor? Sebep ne? Şimdi mesela sen şu şeyi istersen Diyanet'in, yani bak yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Yıllardır bu konuda mücadele veriyoruz. Sonra Diyanet'in mealini diyorum. Ha tamam, o da, o da olabilir. Fark etmez. Değişen bir şey yok çünkü meallerde. Mesela Avrupa'ya gittiğiniz zaman adamlar haklı olarak şey yapıyorlar. Bak şeyde bir eskiden biraz İngilizcem gelişsin diye şey yapardım. Bazı akşamlar Amerika'dan yayın yapan bir televizyon vardı. Şimdi adı da aklıma gelmedi. Evangelistler yayın yapardı. Ben de böyle bazı akşamlar dinlerdim onu. Ramazan'ın son haftasında bir haham çıkarmışlardı televizyona. O evangelistlerin papazı hahama sordu. Dedi ki şimdi Müslümanlar dünyaya hakim olacak olsalar, hakimiyet onların eline geçse bize ne yaparlar dedi. O da hemen önde Kur'an Tevbe suresinin 5. ayetini açtı, okudu. Şimdi sen oku bakalım Diyanet'in mealinden. Biz bunun yanlışlığını yıllardır, uzun yıllardır anlatıyoruz. Ve Diyanet bizi tanımayan şey. Diyanet de 20 küsur yılımızı fetva kurulu başkanı olarak geçirmiştir. Çok iyi tanıyor bizi, çok iyi tanırlar. Çok iyi bilirler ki yaptıklarımızda bir yanlış yok. Ama işte bakın Katolik Kilisesi de yaptığının %100 yanlış olduğunu bile bile ne yaptı? İsa'yı Tanrı ilan ettik diyor, biz karar verdik diyor. Diyanet de kendi kendine kararlar veriyor. Oku bakayım o ayeti.
Şöyle diyeceğim, Diyanet İşleri mealinde. Tevbe Suresi 5. ayet. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde bekleyin.
Bak. Haram aylar çıktığı zaman o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. O müşrikleri değil, müşrikleri.
Herhangi bir müşrik.
Herhangi bir müşrik. Haram aylar hangileri?
Şaban.
Zilkade, Zilhicce, Muharrem.
Muharrem, Şaban.
Şaban değil, Pardon. Recep.
Recep. Karıştırdım.
Neyse, şimdi bu 4 ay, bakın şimdi o televizyona çıkan haham Ramazan'ı haram ayı zannediyordu, tamam mı? Ya bilmemesi normaldir, o bir şey yapması, yanlış söyle şey yapabilir. Orada dedi ki, bak dedi, bir hafta sonra Ramazan bitiyor. İşte onların kitabı, sen de müşriksin onlara göre, ben de. Dediği doğru. Ben, o Yahudi, o Hristiyan. Gerçi bu geleneksel şeyler, mezhepler onlara kafir der, başkalarına müşrik der de, onlara bir ayrıcalık tanımışlar ya. Şimdi onlara kafir birbirine, halbuki Allah-u Teala çok açıkça her kafirin müşrik olduğunu En'am suresi 151. ayet miydi? Neyse orada.
Ali İmran suresi.
Şey, Ali İmran. Yanlış söyledim. 151'di değil mi?
Diye devam eden ayette.
Tabii. Yani şimdi ayet de çok açık olmasına rağmen Allah-u Teala Tevbe suresinde Yahudilerin, Hristiyanların müşrik olduğunu açıkça söylemesine rağmen, ama siyasi işte şey, Hristiyanlar nasıl karar almışsa bunlar da kendilerine göre karar almışlar. Şey yapmışlar, ama o haham şunu söyledi işte, dedi onlara göre sen müşriksin, ben de. İsteseydi açardı Tevbe suresinin ilgili ayetini, okurdu. Hiç önemli değil. Çünkü bugün hangi mealden açsanız onların müşrik olduğunu oradan okursunuz. Dedi ki bak sen de müşriksin ben de. Bir hafta sonra dedi Ramazan bitiyor. Ramazan'ın haram ayı olduğunu zannediyor. Bir hafta sonra bu kitap onlara bizi buldukları yerde öldürmeyi emrediyor dedi. Peki hadi buyurun. Eğer Müslümanların inandıkları kitap işte Yahudisini, Hristiyanı, Müslüman olmayan herkesi bulduğu yerde öldürmeyi emrediyorsa, bakın Diyanet'in mealinden okuttuk. Ve siz Diyanet'in mealine gerek yok. Hangi şeyde bakarsanız bakın, hangi mezhebin kitabına bakarsanız bakın aynı şeyi bulursunuz. Aynı şeyi bulursunuz. Halbuki o ayetler bir yukarıdaki hemen Bera'at suresinin başından yani Tevbe suresinden itibaren okursanız, kim okursa okusun, ayetler arası bağlantıyı kurarak okursa, o Mekke'de Müslümanları Mekke'den çıkaran, çıkarmakla yetinmemiş yani göçe zorlayan, onların göç ettikleri Medine'de de yok etmek için Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını açan, daha sonra Hudeybiye'de yapılmış antlaşmayı bozan, Araplarla ilgili bir sözleşmedir. Aradan işte Mekke'nin fethinde bu kadar savaş suçu işleyenlerin bir tek kılına dokunulmamış, bir çöpüne dokunulmamış, herkese, hiç kimseye dokunulmamış Mekke'ye girildiği zaman, çünkü Allah'ın açık emridir bu konuda birkaç tane ders yaptık, hiç kimseye dokunulmamış ama bunlar Müslümanlara karşı işledikleri bu suçlardan dolayı sorumlular ama orada küçük bir şey var. Acaba o sözleşmeyi bir kısmı çiğnemiş, bir kısmı çiğnememiş. Çiğnemiş de çiğnememişi ayıracak mıyız, ayırmayacak mıyız diye bir ayet inmediği için Tevbe suresinin ilk ayetleri o sözleşmeyi çiğneyenlere yani Hudeybiye sözleşmesi çiğneyenlere 4 ay daha süre tanıyın diyor. Bu süre içerisinde bu insanlar yaptıkları yanlışlardan dönerlerse, tevbe ederlerse o ki topluca değil, her bir fert tek tek yaptığı zaman tamam. Çünkü her insan değerlidir. Yani İslam'da böyle bugünkü manada bir devlet anlayışı. Efendim böyle bir böyle bir yapı yok yani dokunulmazlık diye bir yapı yok. Devlet başkanlarının kimse adına karar alma yetkileri yoktur. Şimdi onlar o 4 ay içerisinde yanlışlarından döndüklerini, mümin olduklarını söylerlerse kurtulurlar. Söylemezlerse Mekke'yi terk edecekler. İsterse gitsin Cidde'de kalsınlar. Hiç önemli değil. Niye? İşledikleri suça karşılık. Ama sözleşmeyi bozmayanlar sözleşmenin sonuna kadar Mekke'de kalabilecekler. İstemiştik. Peki haram ay ne? Oradaki 4 haram ay değil. Haram ay. Yani onların burada can ve mal güvenliğinin olduğu haram aylar, o aylar bittikten sonra, 4 aylara şey tanımış, bittikten sonra hala gitmezlerse o zaman bulduğunuz yeri de öldürün. Çünkü onlar sizi öldürmek için her şeyi yaptılar.
Kısas yapılacak
yani. Yaptıkları suçun cezasını çekecekler deniyor. Ama bunu yani ayetler arası ilişkileri okuyan her insan rahatlıkla anlar. Yani ilişkiyi kurarak okuyan her insan anlar. Ama bunu bu şekilde anlatan bir tefsir olduğunu ben hatırlamıştım. Diyanet'in mealini gördüm işte. Peki, haram aylar çıktıktan sonra müşterekleri nerede bulursanız öldürün. O hahamın söylediği gibi böyle bir dediğine karşı herkes tedbir almaz mı?
Gayet tabii hocam. Gayet tabii olur. Evet. Şimdi hocam burada isterseniz günümüzden birkaç örneğe değinelim. Şimdi İslamofobi dedik. İslamofobi hani fobi nereden geldi? Aslında bu İslamofobinin siyasal, sosyal, kültürel pek çok arka planı, etkisi, sahası falan var ama biz sadece konumuzun ilgilendirdiği kısmı ilgilenelim. İşte İslamofobi kısaca İslam dinine karşı ve Müslümanlara karşı duyulan korku. Şimdi İslamofobinin tek bir gerekçesi yoktur. Yani bu korkunun tek bir gerekçesi yoktur. Ama en güçlü gerekçesi bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Müslümanların aşırı davranışları ve tutumları. Elbette ki işte milyonlarca ufacık bir sineği böceği araştırmak için milyonlarca dolar harcayan batılı bilim adamları İslam'ı araştırmak için de bunun yarısı kadar harcayıp işin gerçeğine ulaşabilirler. Ama biz Müslümanlar ne yapıyoruz? İşte onlar bize kötü davranıyorlar, onlar bizi sevmiyorlar. Tabii ki sevmeyecekler. Onlar İslam düşmanı, İslam dinden nefret ediyorlar.
Arasalar gerçeği bulursalar diyorsun da mezheplerin yazdığı kitaplar İslam dininin kitabı sayılıyor. Tıpkı Katolik Kilisenin yazdığı kitap Hristiyanların kitabı sayıldığı gibi. O mezheplere baktığı zaman doğruları bulma şansları var mı?
Oraya geçeceğim lafı hocam. Şimdi milyonlarca dolarlık harcama yapsalar bile ulaşacakları eski mezheplerin tercümeleri kadim kitaplar olacağı için yine aynı şeylerle karşılaşacaklar. Şimdi Batılıların İslamofobiklerin, İslam'a karşı alerjisi olanların İslam'a ve Müslümanlara karşı şikayetlerinden de biz şikayetçiyiz. Bizden niye şikayetçiyiz? Biz de ne yaptık diye. Şimdi onlar da kitaplarını deli gösteriyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Alıyor adam eline kitabı. Bakın diyor, sizin dininize göre mürted öldürülür diyor. Efendim bunlar yabancı devletin elemanları, emperyalist, sömürgeci, bizden nefret ediyorlar. Güzel de bizim fıkıh kitaplarımıza mürted öldürülür diye yabancı devletin misyonerleri şusu sokmadı ki.
Mürtet ne demek?
Dinden çıkan, Müslüman olduktan sonra İslam'dan, dinden herhangi bir şekilde vazgeçen. Artık İslam'dan vazgeçeni de geçtik. Hani İslam'dan vazgeçmiştir diye şüphelendiğini de öldürüyorsun. Ne kadar kolay bir şey. Yargılama yok, sorgulama yok. Ki yargılama hakkın da yok yani. O da ayrı bir muamma. Her neyse, bunlarla birlikte hani ne yazık ki biz Müslümanlar İslamofobinin oluşmasında bayağı bir etki etmişiz. Yani tamam, karşı taraf çok masum değil ama onların ellerine kullanabilecekleri bütün kozları da biz vermişiz. Bir canlı örnek üzerinden açıklayalım.
Hani ellerinde şu anda bütün kozlar.
Öyle zaten hocam, yani çok rahat bir şekilde. Bakın, bir canlı örnek üzerinden açıklayalım. Şimdi 14 Şubat 2019 tarihli TRT'nin sitesinden aldım ben bu haberi. Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımız varsa, eğer bir yanlış varsa düzeltebilirler. Bu habere istinaden Hollandalı siyasetçi Joran van Klaveren, Flamanca bilmiyorum arkadaşlar, yanlış telaffuz ediyorsam düzeltin lütfen. İslam dinini eleştirmek için başladığı kitap çalışmasını Müslüman olarak tamamladı. Şimdi şöyle devam ediyor. Hollanda'nın gündemindeki siyasetçi İslam dinini eleştirmek adına Kur'an-ı Kerim zehirdir diyecek kadar aşırı sağ görüşlere hakimdi. Ancak Hollanda toplumunu İslam'a karşı uyarmak gerekçesiyle çıktığı yazınsal yolculukta hayatı değişti. Amacım başta İslam'ı eleştiren ve yanlış olduğunu kanıtlayan bir kitap yazmaktı. Ama kendimi bambaşka bir yerde buldum diyen siyasetçi 2018 yılında İslam dinini tercih ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor. Avrupa'daki temel meselenin İslam'ın yanlış yansıtılış biçimi olduğunu görüşünde olan siyasetçi, şimdi sadece İslam'ı eleştirmek değil, nefret söylemlerini kullanmak da normalleşti. İnsanlara her gün televizyon ve gazetelerde İslam'ın nasıl şiddet dolu bir din olduğu anlatılıyor. Şimdi şurada dikkat edelim lütfen. İslam'dan soğutmak için neyi kullanıyorlar? Medyayı.
Müslümanları.
Medyayı, Müslümanları. Müslümanların da İslam dininde asın, kesin, öldürün diye şu mezhep kitaplarını kullanıyorlar. Bakınız, ellerinde güçlü bir gerekçeleri yok insanları İslam'dan nefret ettirmek için. Mevcut öldürün, asın, kesin gibi marjinal ifadeleri kullanıyorlar. Burada problem şu, onlara biz veriyoruz bunları. Mesela mezheplerin ittifakında namaz kılmayan öldürülür. En hafifi bilinen Hanefi mezhebine göre vücuduna kan çıkana kadar dövülür. Nihayet o da ölür. Siz bunu söylerseniz karşı tarafta alacak bunu. İslam hoşgörü dinidir. Sonuç, namaz kılmayanı hiç eziyet etmekle uğraşma, kafasını kes, bütün dertlerinden kurtulsun. Buraya geliyor yani. Şöyle devam ediyor. Kimse Muhammed Aleyhisselam'ın şefkatinden, hastalara yardımından ve diğer dinlere gösterdiği hoşgörüden bahsetmiyor. Avrupalının bahsetmemesi, sömürgecinin bahsetmemesi normal. Zaten bizi sevmiyorlar. Problem şu ki İslam hukukunu biz Müslümanlar yansıtamıyoruz ki. Yani aramak isteyen de bulamıyor. Bu tartışmalardan en çok etkilenenler de maalesef Müslümanların gençliği oluyor, çocukları oluyor. Çünkü karşı taraf senin dininde bu vardır diyor. Geleneksel din anlayışına sahip olan Müslüman bir aile cevap veremiyor. Bu tartışmayı izleyen çocuk ergenlik çağını biraz açtıktan sonra ben bu dine inanmak istemiyorum diyor. İnanmak istemediği din Allah'ın dini değil. Onu anlatılan şu geleneksel din. Şimdi bu konuda en güçlü örneklerden bir tanesi de Roger Garodi. Yani çok ciddi bir insandır. Tanrı öldü diye kitap yazmıştır. Roger Garodi. Bakınız, Hitler'le çekilmiş fotoğrafları var. Komünist Parti'nin genel sekreteridir. Hani neredeyse ateistlerin peygamberi sayılacak bu şahıs İslam hukukunu bir olaydan sonra inceliyor ve Müslüman olmaya karar veriyor. Demek ki arayanlar buluyorlar. Ama herkes Roger Garodi gibi 3-5 dil bilecek, şu kadar siyasetçi olacak değil ki. İslam dini su gibidir. Su her yerde bulunmak zorundadır. Ve bu suyu da Avrupa'ya taşıyacak olan biz Müslümanlardır. Ve Müslümanlar su değil, atık taşıyınca bu sefer Avrupa'nın istenmeyen insanları oluyoruz. Şimdi burada canlı bir örnek daha verelim. Bakınız 2 hafta sonra inşallah Ramazan ayında olacağız.
İstersen burada ben bir şey
buyurun hocam. De,
şimdi sen bunları söyledin, o hatırlattı. Şimdi beni Almanya'ya ilk çağırdıkları zaman işte devlet protokolüyle karşılayacağız falan dediler. Ben de hayır devlet olmam. Ben sıradan bir insan olarak çağırırsanız gelirim dedim. Yol parasını falan da ben kendim öderim. Siz şey yapmayın dedim. Gittik. Sonra niye böyle çağırdınız? Seni Hümeyni'ye benzettik de onun için. İşte fetva kurulu başkanı olduğun için falan. Yani bu kadar önem veriyorlar. Orada bir konuşma yapmak için de gazetelere ilan vermişler. İşte falan tarihte Abdülaziz Bayındır'ın Tübingen Üniversitesi'nde şeyi var. Konuşması olacak. Semineri olacak. Gelin diye. İşte üniversiteye gittik. Salon dolu. 2-3 tane Türk vardı. Tabii bizim Mustafa Evli arkadaşımız orada tercümanlığı yaptı. Orada doğmuş büyümüş olan. Ama diğerlerin hepsi Almandı. Şimdi ben gitmeden önce az önce işte Fehmi'nin de söylediği gibi onlara anlatılan yanlış İslam'la ilgili konuları bildiğim için orada sadece Kur'an'la anlattım meseleyi. Yani kısa bir girişten sonra herkes sorular sordu. Cevaplarını sadece Kur'an'dan. Öyle yapınca 3 saatten fazla sürdü sohbet. Ondan sonra yani işte sunum ve sorulara cevaplar. Oradan ayrılırken sohbet bittikten sonra onlardan yanıma geldiler. Katolik fakültesinin hocaları birkaç kişi geldi. Yahu dedi sen bizi alt üst ettin dedi ya. Bütün bildiklerimize allak bullak oldu dedi. Bakın. Çünkü onlara anlatılan İslam başka bir şey. Kur'an'ın anlattığı İslam başka bir şey.
İsa öldü dedi hocam. Evet. Bu kayıtlar internette var. İsa öldü o zaman dedi. Tanrı falan değil dedi. Onu söylemiş olsa bunlar kayıtlar internette var. Bakabilir arkadaşlar isterseniz.
Tabii. Aynen. Şimdi dedi. İşte ben Avrupa'da, Rusya'da o kadar çok şey yapmışımdır. Amerika'da fazla olmadı da yani işte birkaç kere oldu. Şimdi Kur'an anlattığım zaman bana tek bir itiraz hatırlamıyorum. Çünkü doğru din anlatıyorsunuz. Bu anlattığınız Allah'ın ayeti dinleyen de zaten Allah'ın ayeti, her insan Allah'ın bir ayetidir. Ama dolayısıyla şey yapamıyorsunuz. Yani bu doğru dini anlatma meselesi. Şimdi Fehmi şeyi okuyacak, namaz vakitleriyle ilgili bir örnek vereceğiz. Bakın Kadıköy'de yani İstanbul'da toplanarak İsa'yı Tanrı ilan ettiler. İstanbul'da yapılan bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da yaptığı bir toplantıda o konsil kararları gibi kararlar aldı. Yani Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı kararlar aldı. Halbuki bakın bu namaz vakitleri konusu, işte Ramazan geliyor. Şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde sabah namazı vaktinde kılınıyor camilerde. Hiçbir yerde zaten yatsı namazı 1974'den sonra hiç vaktinde kılınmıyor. Yani Diyanet'in müdahalesinden sonra. Şimdi biz de bununla ciddi manada mücadele etmiştik. Yani 1980'li yılların başında Diyanet küçük bir değişiklik yapmıştı. O da bizim katkılarımız olmuştu ama o zaman hiçbir akademik unvanımız yoktu. Allah razı olsun. Tayyar Altıkulaş Bey çok ciddi bir şekilde yani konuya eğildi ve bir küçük bir düzeltme yaptılar. Yani tam düzeltemediler ama eskisi kadar yanlış olmadı. Sonra bu konuda işte ihlasçılar, ellerinde televizyonları var, şu var, bu var. Ortalığı karıştılar çünkü onların ilan ettiği takvime ters bir takvim ortaya koydu Diyanet. Orada tabii bu konuda bizim çalışmalarımızı bildikleri için işte İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın genel sekreterliğini yapıyordum o zaman. Türkiye çapında ilmi toplantılar her ay yapıyorduk. Orada namaz vakitleri konusunda da çok sayıda toplantı yaptığımız için bizi Ankara'ya çağırmışlardı. Şimdi orada yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ilgili bakın oraya İsterseniz onun kısmı şeyini anlatayım. 1989 değil mi?
88 sonu 89 hocam, evet.
88 mi?
88'in sonu 21 Aralık 89'a kayıyor. 17 Ocağı gidecek. Bir ikinci bir toplantı.
88 ha, 88 tamam. 1988. Tamam. 1988'de bu bir toplantı yapacaklar. Beni Ankara'ya çağırdılar. İşte bu konuda toplantı yapacağız. Ben de dedim beni bir Diyanet görevlisi oldu. O zaman Fetva Kurulu Başkanlığı yapıyorum ama yok dedim. Siz beni İslam İlimler Araştırma Vakfı'nın genel sekreteri sıfatıyla çağırın dedim. Oraya gittik. Eski Yeni Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, bir de meşhur hocalar falan toplanmış. Onlara dedim ki, bakın şöyle bir konuşma yaptım orada. Diyanet İşleri Başkanı da orada
Sait Yazıcıoğlu hocam.
Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı, o da toplantıdaydı. Dedim ki, bakın siz 1982 ya da 83, orada hata yapabilirim, bir değişiklik yaptınız. Ama bunu bilerek yapmadınız. Fakat gene iyi oldu. Eskisine göre biraz iyi oldu dedim. Tabii çok rahatsız oldu oradaki kararı alan kişiler. Sonra anlattım. Bir iki tane soru sordum. Hadi bakalım sorular. Mesela bana Fecri Sadık'ı anlatın dedim. Hiçbirisi anlatamadı falan. Neyse sonra bu toplantılar oldu. Bir karar alındı. İstersen onu bir oku.
Şimdi hocam o kararı okuyacağım. Şunu söyleyeyim. Başlığımızdan da belli olduğu üzere İslamofobiyi inceliyoruz. Şimdi değerli Müslümanlar, Ramazan ayı sadece Türkiye'ye gelmiyor. Norveç'ten İzlanda'ya kadar, Kuzey Yarımküre'nin en uçtaki ülkesinden Güney Yarımküre'nin en alttaki ülkesine kadar geliyor. Bazı Müslümanlar 22 saat oruç tutuyorlar. İşte bazıları daha fazla oruç tutuyorlar. Şimdi İslam karşıtları da bunu fırsat bilip, ya sizin nasıl bir dininiz var ki siz 20 saat aç bırakıyor. Bir de sürekli oradakiler 20 saat oruç tutuyor. Bunlar
20 saat değil ya. Bak ben Norveç'te Oslo'da bir kardeşimizin evine gittik. Eşi hakikaten aklı başında, gayet bilgili bir hanım. Dedi ki ya biz dedi gece saat 10 gibi falan iftar ediyoruz ya da 11 gibi, neyse yanlış hatırlayabilirim. Yatsıyı kıl. Yatsıdan sonra sahur yemeği. Ondan sabah namazı vakti, çünkü yani 1-2 saat içerisinde geliyor ama niye geliyor belli değil. Her taraf zaten aydınlık. Şimdi ya dedi ben çocuklarım da oruç tutsun istiyorum. Sabahleyin sarhoş gidiyorlar okullarına. Ondan sonra Norveç'te bir toplantı yapılmıştı. O toplantı uluslararası bir toplantıydı. Norveçliler organize etmişlerdi. Yani benim haberim yoktu ama sonradan o toplantıya girdik. Orada dediler ki, orada Müslüman olan kişiler tabii vardı. Toplantıyı organize edenlerin hepsi de Müslümandı. Ya dediler, geliyorlar. İşte şu saatte iftar. Niye? Öyle işte. Biz öyle kabul ettik. Sebep ne? İşte şu saatte imsak. Sebep ne? Şu saatte şu. Ben de onları fecir için şeye davet ettim. Hadi gelin dedim, hep beraber bir sabah namazı vaktini gözlemleyelim. Bak Tromso'da, güneşin hiç doğmadığı bir zamanda. Güneş hiç yok, ufkun altında. Geçtik, orada bütün şeyler geldi. İşte Cenab-ı Hakk'ın bir yardımı, ufku büyük ve kalın bir şey kapadı. Bulut kapadı. Yani ufukta önce bir şey gördük, fecri kazibi, yani bir aydınlanmayı gördük. Arkasından o siyah ve beyaz oluşacak. Onu beklerken büyük bir bulut geldi, kapandı. Allah Allah, ne yapacağız? Tabii bunlar bana çok faydalı oluyor. O zaman bütün ayetleri gözden geçirme fırsatı buluyorum. Çünkü bunu kitaplarda görmek mümkün değil. Ancak Kur'an'la çözülebiliyor problemler. Kur'an-ı Kerim o konuyu o kadar ayrıntılı anlatıyor ki bizim bu şeyde var yani. İlgili bütün ayetler var. Onları şimdi ben arzu edenler bizim Kitap ve Hikmet dergimizin 34. sayısında Diyanet'in dayattığı namaz vakitleri yazısında bütün ayrıntıları okuyabilirler. Yani her şey var. Şimdi orada geldiler, o Fecr-i Kazibi herkes gördü fakat kapanınca Fecr-i Sadık yok. Şimdi bekledim, biraz sonra baktım ki kuşlar ötmeye başladı. Dedim bak beyler, Bakın kuşlar, kuş sesini duydunuz mu? Hepiniz duydunuz. Peki. Bundan işte kaç dakika, şu anda dakikasını hatırlamıyorum. Şu kadar dakika sonra göreceksiniz bir rüzgar esecek. Bu seher yeridir. Rüzgar estikten sonra, ha pardon yanlış söyledim. Şimdi biraz sonra dedim bir rüzgar esecek. Bir rüzgar geldi. Şimdi dedim bakın öyle bir zaman ki bütün kuşların göç ettiği bir dönem, bir bölge orası. Dedim ki şimdi 5 dakika sonra, az önce yanlış hatırladım da şimdi. Ona bak 5 dakika sonra bir kuş sesi duyacaksınız dedim. O da herkes olsun kuş sesi. Ha işte dedim şimdi şey oldu. Yani, imsak. Yani tabii uyanma da erken başlıyor. Ama Allah-u Teala bir kuşu, ona göç etmeyen kuş diye tanım veriyor. Aynı kuş buralarda da var. Bir kuşu, ben ona müezzin kuş diyorum yani. Öyle şey yapmış gibi. Adamlar şok oldu. Bir önceki gün toplantıyı bitirmiştik. Hayır dediler. Saat 2'de buradan gideceğiz. Zaten tek bir uçak var. Hep beraber, hepimiz tek bir uçağa binip gideceğiz şeye. Yani Oslo'ya gideceğiz. Yok dediler, bir toplantı daha yapalım. Şimdi adamlar kalktı. Yahu kardeşim, bize geliyorlar takvim. Niye? Bu öyle. Birisi geliyor böyle. Niye? Hiçbirisinin bir gerekçesi yok. Yahu siz bize ayet okudunuz. Hakikaten gerçeklerle uyuyor. Hadisler okudunuz. Uyuyor. Kuşları örnek verdiniz. Rüzgarı örnek verdiniz. Yahu kardeşim bu ne ya dediler ya.
Bir gerekçeye dayanıyor. Yani.
Gerekçeye dayanıyor. Bir de bakın şimdi Stockholm'da. Stockholm Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bir arkadaşımız var. Belki isminin söylenmesini istemez diye söylemiyorum. Bizimle çok sık ilişkisi var. Buraya da geldi. Bana aynen şunu söyledi. Dedi ki ben dedi Almanya'da doğan bir Müslüman ailenin çocuğuyum. Ben işte Oslo'ya da gitmiş. Ben yani bu dinin Allah'ın dini olamayacağı kanaatine vardım. Ben senin dediğin namaz vakitleri konusunda ya kardeşim Allah buraları bilmiyor mu?
Şimdi bunu çok söylüyorlar hocam. Yani sizin dininiz Allah kutupları bilmediğinden belli ki Muhammed uydurmuş bu kitabı.
Tabii. Allah kutupları bilmiyor mu kardeşim? Ben dedi ateist oldum. Dini bıraktım. 5 vakit namazını kılan birisiydim dedi. Bıraktım. Ama Allah sizden razı olsun dedi ya. Ve adamın uzmanlık alanı da bu ışık hareketleri, tam bunun yani bu konunun ana konusu. Bizim bu çalışmaları duymuş, almış, bizim irtibata geçti ve adam gerçek bir ilim adamı, az önce sen söylediğin gibi, asla şey yapmıyor. Yani acaba doğru mu diye. Tromsø'ya gitmiş, Svalbard'a gitmiş, oralarda gözlemler yapmış, bir de kendisi bu ışık, güneş ışığı, ışınları konusunda uzman olduğu için geldi burada dedi ki yahu dedi, dakikası dakikasına doğru tespit eder. Dakikası dakikasına doğru dedi. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı bizim bu konuyu çok iyi bildiğimizi adı gibi biliyor. Şimdi resmi belgeyi oku sen orada. Resmi Diyanet'in bütün üst yetkililer tarafından imzalanmış olan resmi belge.
Evet, o 21 Aralık 1988 konu namaz vakitleriyle ilgili toplantı Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara. İlgili. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın falan sayılı falan tarihli onayına göre bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun 1982 ve 143 sayılı kararı ya gereğince
tarihi yanlış hatırlamışım.
1983 yılı yurt içi Diyanet takviminde temkin müddetleri asgariye indirilmiş ve namaz vakitleri gerçek sınırlarına daha da yaklaştırılmıştır.
Bak gerçek sınırlara yaklaştırılmıştır. Oraya ulaşmışız demiyor bak. Diyanet'in resmi belgesi
o. Evet hocam.
Evet.
Takvim yayımlanmıyor. Tüm kuruluşlara istedikleri illerin namaz vakitleri bu düzenlemeye göre verilmiş ve sözlü edilen kuruluşlar 1983 yılından itibaren takvimlerini bu vakitlere göre çıkartmışlardır.
Tamam.
Arkadaki rapora geçelim hocam. Devamında ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Aralık 1988 günü falan sayılı onayı Başkanlığımızca halen uygulanmakta olan takvimdeki namaz vakitlerini esas alan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 1982 gün ve Altınoğlu kararını yeniden gözden geçirilmesi ve bu vakitlerle ilgili bazı söylentilerin tahkikatı için ilgili onay uyarınca Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Said Yazıcıoğlu'nun başkanlığında 17 Ocak 1989 Salı günü saat 10'da Din İşleri Yüksek Kurulu toplantı salonunda toplanılmıştır. Yapılan müzakere sonunda Şafak ve bir Şafak ve Fecir olaylarının gerçek zamanlarının tahkiki maksadıyla daha önce başlatılmış bulunan gözlemlerin bu konuda tatminkar sonuç alınıncaya kadar sürdürülmesine. Yani henüz tatmin edilmemiş hocam. Aynı şeye geliyoruz yani. Netlik yok yani.
Resmi belgesi Diyanet'in, evet.
Evet. İki, bu gözlemlerin Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu'nda İslami İlimler Araştırma Vakfı ile...
Bak İslami İlimler Araştırma Vakfı. O benim adım değil. Kurum olduğu için onu ben temsil ediyorum. Orada işte İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri.
Evet hocam, burada sizin adınız geçiyor.
Evet, İslami İlim, evet.
Okul. Genel Sekreteri diye. Teknik ve dini sahada uzman kişilerden müteşekkil bir heyetçe uygun görülecek zaman ve yerlerde yapılmasına. 3. İstedikleri takdirde yapılacak gözlemlerle temsilci göndermeleri hususunun takvim hazırlayan belli başlı kuruluşlara duyurulmasına. 4. Yapılacak gözlemlerden kesin sonuç alınıncaya kadar başkanlığımız takvimleri, namaz vakitlerini bir değişiklik yapılmamasına. Keyfiyetin başkanlık makamına karar verilmiştir. 1 Ocak 1989. Altta imzası olanlar da Diyanet'in en üst düzey yetkilileri ve Abdülaziz Bayındır diye şey yapmış hocam, İSAV Genel Sekreteri. Yani sonuçta hocam bu rapordan anlaşılıyor ki namaz vakitleri problemli, henüz tatminkar bir sonuç elde edilememiş, toplantıların yapılması gerekiyor diyor.
Ve 3 yıl...
Bak, klasörler de olursa hocam, tabii, sadece bu değil
sadece
yani.
Sadece birkaç tane klasör var da onlar resmi kararlar yani. Resmi kararlar bunlar.
Bunlar Diyanet İşleri'nin namaz vakitleriyle ilgili sorunlu olduğuna dair almış oldukları kararlar. İşte toplantı
kararında benim imzam vardır, dikkat edin. Diyaneti temsil edenler değişmiştir ama ben hiçbirisine değişmemişimdir.
Şunu da ilave edeyim hocam.
3 yıl boyunca her tarafta gözlemler yaptık. Yanlışlığını her defasında kanıtladık.
Hatta hocam şunu da ilave edelim. 2012 yılında hatırlarsanız Murat Bardakçı'nın Tarihin Arka Odası programına katılmıştınız. Orada da zamanın Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden Ekrem Keleş Hoca, hocam bunu bir daha konuşalım sizinle, bu toplantıyı bir daha yapalım demişti. Bu program hala internette, sosyal medyada yayınlanmış, duruyor. Hocam 2012'den bugüne kadar kaç kere davet edildiniz?
Hiç. Ondan sonra tamamen bizi terk ettiler çünkü söyleyecek lafları yok. Bakın ben şimdi mesela o Diyanet İşleri Başkanlarından birisi, ismini söylemeyeyim yani. Bir Ramazan'da bana geldi. Hocam dedi, bu Ramazan'da lütfen bu işi bize bırak dedi. Niye dedim size bırakacağız? Dedi biz kurumuz. Ne demek kurum? İslam'da kurum diye bir şey var mı? Katolik Kilisesi gibi bir kurum musunuz siz dedim. Ne oluyor dedim. İslam'da kurum diye bir şey olmaz dedim. Ya ne oluyor dedim ya, ben her toplantıya onları davet etmişimdir. Kutuplara giderken de her yere davet etmişimdir. Bir kişi göndermemişlerdir. Ben toplantı yapıyorum, sizi çağırıyorum, gelmiyorsunuz. Siz toplantı yapıyorsunuz, beni çağırmıyorsunuz.
O toplantıdan bir tanesi şu hocam. 26-27 Eylül 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi'nde şu kararlar alındı. Bu kongrede davet edilmediniz hocam.
Yok, sen ederler mi? Onlar böyle öyle bir yere davet etseler karar almaları mümkün değil benim olduğum yerde.
Şimdi hocam burada çok tuhaf bir şey var. Birinci karar şu. Pek çok karar ve eleştirisi yine bahsettiğimiz gibi Kitap ve Hikmet dergimizin 34. sayısında ulaşabilirsiniz. Şöyle diyor hocam. İmsak ve yatsı vakitlerinin takdirinde şer'i gecenin 1/3, güneş doğuşu ve batışının takdiri için gece ve gündüzün en az 5 saat olması hesabına göre takvim hazırlanır. Kim karar veriyor hocam?
Kim söylemiş? Neden ana 5 dakika, gece 5 saat olacakmış? Allah-u Teala geceyi dinlenmeniz için yarattım diyor. Akşam namazını kılacaksın, yatsıyı kılacaksın, sahura kalkacaksın, sabah namazı kılacaksın ve dinleneceksin. Böyle bir saçmalık olur mu?
Hocam zaten şu mantığa aykırı. Devlet kurumları gecenin ne kadar uzun olup olmayacağına, nasıl ki güneşin ne zaman doğup doğmayacağına, yağmurun yağıp yağmayacağına karar veremeyeceği gibi gecenin müddetine karar veremezler ki.
Ya işte Hristiyanlar nasıl İsa'nın olduğuna karar vermişler. Bunların namaz vakitlerinin böyle olduğuna karar
vermişler. Şöyle mantık olur mu hocam? Bu sene karar çıkarttık, Türkiye'ye yaz mevsimi gelmeyecek.
İşte onun gibi bir şey.
Bunun gibi bir şey olmuş hocam. Çok...
Bakın şimdi mesela 24 saat güneşin batmadığı bölgelerde gözlemler yaptık defalarca. Ya şimdi mesela Svalbard aylarca güneşin batmadığı bir yerdir. Orada 22 Haziran'da yani en uzun günde oruç süresi 14,5 saati geçmiyor. Ve o insanlar gözlemle belirliyorlar onu. Ondan sonra işte bu arkadaşımız, bu Stockholm Üniversitesi'ne gelen arkadaşımız, Amerika'dan gelen Erşat Akçasu kardeşimiz, bu Amerika'nın en önde gelen fizikçilerindendir. Oralara gidelim, çalışmalar yapalım dediler, gözlemler yapalım ama henüz nasip olmadı, inşallah gideriz. Ama bakın Allah nasip etti, dakikası dakikasına. O insanlar artık gözlem yapabiliyorlar, o bölgede yaşayanlar. Evet, onun için Allahü Teala gecenin karanlık olma şartını kaldırdığını birkaç ayette söylüyor. Bu yazıyı okuyanlar beyaz gecelerin Kur'an'da olduğunu net bir şekilde görürler.
Hocam çok problemli nokta var. Bakın işte İstanbul'da kongre yapıyorsunuz. Şuna 5 saat olmasına karar verdik. Tamam da bu kongreye gidin Svalbard'da, Norveç'te yapın. Bir de oradaki insanların...
Bir tane hadis yok kararlarında. Hiçbir şey yok. Kendilerini ilah edinmişler.
Hocam böyle bu nasıl şey oluyor? İlgili yerde oturmuyorsunuz. Uzmanları çağırmıyorsunuz. İlgili ayet ve hadislere bakmıyorsunuz. Oturduğunuz yerden şu şöyle olsun diye karar veriyorsunuz. Bu karardan en fazla kuzey bölgelerine ateist yetiştiriyorsunuz.
Bak şimdi ben bütün izleyicilerime söylüyorum. Canları isterse birçok kişi yapmıyor bunu. Ben Diyanet'i uyarım diyor. Uy. Allah'a hesabını vereceğine inanıyorsan sen Diyanet'i uy. Bizim kimseyi yola getirme gücümüz yetmez. Mümkün değil. Ama ben doğrulardan yanayım. Allah ne diyorsa o diyenler için söylüyorum. Lütfen o Bakara suresinin 187. ayetini açsınlar, okusunlar.
Tabii sansür edilmemiş halinde hocam, biliyorsunuz.
Ya maalesef onu da şey yapmışlardı. İstersen o da şey, bir bak Diyanet'in öbür meyalinde.
Yani ayet sansürlemeye kadar gitti hocam.
Evet, ayetin anlamını bozmuşlardı yani. Sizce kısmını kaldırdılar. Çünkü Diyanet varken sizce olur mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Neyse, o ayeti okusunlar. Okusunlar, ilgili ayetleri okusunlar, bizim takvimlere baksınlar, çıksın gözlem yapsınlar. Bakın ki Diyanet'in oruca başlattığı saatte oruca başlamak mümkün mü? Asla imkan ve ihtimal yok. En küçük delilleri yoktur. En küçük delilleri yoktur. Tamamen Kur'an'a, tamamen hadislere, tamamen mezhep görüşlerine, tamamen astronomiye aykırıdır. %100. Tek doğru tarafı biz Diyanet'iz. Arkamızı devlete verdik. Onun için bakın değerli Müslümanlar, Diyanet'e dayanarak asla Allah'ın huzurunda kendinizi koruyamazsınız. Çıkın gözlem yapın. Ben 1976'dan işte birkaç sene öncesine kadar sürekli gözlem yaptım. Çünkü bu bozulma ta asırlar öncesinden başlamış.
Evet hocam, şöyle diyor burada. Bakara Suresi 187. ayet, Diyanet İşleri meali. Hatta ya tebeyyene lekum diye bir ifade var, biliyorsunuz ayetin Arapça metninde. Size göre netleşinceye kadar, tebeyyün edinceye kadar, ortaya çıkıncaya kadar.
Açık seçik, size göre ortaya çıkıncaya kadar. Yani sen oruç tutan kişi olarak sen gözlemleyeceksin. Başkası değil. Diyanet şöyle yapmış değil. Sen gözlemleyeceksin. Evet, o ne yapmış, nasıl mana vermişler, oku bakalım.
Şöyle diyor. Şafağın aydınlığı gecenin aydınlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağrıncaya kadar yiyin için.
Size göre ayırt edilince değil. Hatta yetebeyyene lekum diyor. Size göre net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar, sabahın siyah çizgisi beyaz çizgisinden net olarak ayırt edilinceye kadar yiyin için diyor. Bu siyah çizgi, beyaz çizgi dünyanın her yerinden senenin her günü gözlemlenebiliyor.
Yani bütün tartışmaları bir yana hocam, siz nasıl Kur'an-ı Kerim'i sansürlüyorsunuz?
Kur'an ayetini nasıl değiştiriyorsun?
Nasıl gizliyorsun? Nasıl meali
saklıyorsun? Karşımıza çıkıp konuşamıyorsunuz. O ayeti de bozuyorsunuz. Ondan sonra siz de İslamofobi olmasınız diyor. Olmasın diyorsunuz.
Hocam ne işi artık haşa Allah'a kızmışlar. Sen niye böyle ayet indirdin diye onu sansürlemeye gidiyor. Yani iş Allah'la kavgaya dönüşmüş yani. Allah'ın kelimeleri gidiyor.
Bakın sonuç olarak şunları söyleyelim. Biraz uzattık galiba değil mi şey vakit olarak?
Son cümlelerimiz olsun hocam. Hadi.
Şimdi işte sende söyleyeceklerin varsa söyle.
Bitti hocam, bitti. İlave ettiği serbest dedi ben.
Yani şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Bakın namaz vakitleri konusu bugün birçok yerde artık iyice yerleşmeye başladı bu çalışma. İnsanlar kutup bölgesinde de diğer yerlerde de bizzat gözlemleyerek doğruluğunu görüyorlar. Siz asla bize uymayın. Allah'ın emirlerine uyun. Haşa bizim hüküm koyma yetkimiz olamaz. Öyle bir şey yaptığımız zaman kendimizi ilahlaştırmış oluruz. Ve Allah'a karşı en büyük günah işlemiş oluruz. İşte Allah-u Teala mesela Diyanet aldığı bu kararda ilgili bütün ayet ve hadisleri örtmüştür. Peki Allah-u Teala böyleleri için ne diyor? Bakın Bakara suresinin ilgili ayetini okuyalım. Değerli izleyiciler, bunların oyununa gelmemek için buna çok dikkat etmek zorundasınız. Ben buradan bütün yetkililere söylüyorum. Allah'ın huzurunda hesap verebilmek için bu yanlışla mücadele etmek zorundasınız. Hiç başka çaresi yok. Bak burada diyor ki Allah-u Teala, ben mesela Diyanet'in mealinden okuyayım. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra gizleyenler var ya, bak kitapta açıklamamızdan sonra gizleyenler. Allah size göre demiş, Diyanet ne yapmış? Size göresini gizlemiş. Zaten beyaz çizgi, siyah çizgi diye bir şey yok. Bu İstanbul'da Avrupa Fetva Komisyonu ile birlikte aldıkları kararların hiçbir ayetle ilgisi yok. Hepsini gizlemişler. Gizleyenler var ya diyor, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Siz bu kadar şey yaptınız, bu kadar insana zulmediyorsunuz. Sabah namazı diye milleti teheccüd vaktinde namaz kıldırıyorsunuz. Milletin sahura kalkması gereken saatte onları şeye, oruca başlatıyorsunuz. İnsanların doğal yapısıyla ters düşüyor. Ondan sonra devamını okuyorum. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar kurtulmuşlardır. Ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul ederim. Demek ki Diyanet'in yapacağı, yani Diyanet'teki yetkililerin yapacağı şey şu. Yanlışlarını ortaya koyacak. Ondan sonra ya Rabbi bizi affet diyecekler. Yanlışlarını ortaya koymadan affet derlerse olmaz. İşte ayet çok açık bir şekilde bunu gösteriyor. Şimdi geçen bir ay oldu mu olabilir bilmiyorum. Yani şu anda bir ay olsun, bir buçuk ay yani. Şimdi tarihler aklımda kalmıyor. Amerika'dan Houston'da bir hastaneden bana bir yazı geldi. Daha önce de gelmişti. 2 sene önce de gelmişti galiba. Dedi ki o yazıyı gönderen, İşte biz yani Müslüman hastalar üzerinde Ramazan'da bizim şeye göre deneme yapıyorlarmış. 2 yıl yapmışlar. Bu sene için dediler, bizim Houston'daki iftar vakitlerini göremedik. Bize gönderir misiniz yani namaz oruç vakitlerini göre? Ben de gönderdim. Arkasından bir yazı geldi. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu kadar mı güzel olur? Yani o yazda burada var duruyor ve şimdi bu Ramazan'da da inşallah gözlem yapacaklar. Sonra daha yayın yapmamışlar. Yani iyice kesin bir gözlem yaptıktan sonra yayın yapacaklar. Bir de bundan belki 3 sene veya da 4 sene önce de olabilir bilmiyorum. Amerika'dan bir Türk doktor geldi buraya. İşte oturdu yanımda yaşlı bir adam. Dedi ki, bu ne biçim takvim kardeşim dedi. Niye dedim? Yani ben sanki tenkit edecekmiş gibi tavrından öyle şey yaptım. Yahu dedi, insanın doğal yapısına bu kadar uygun bir takvim olur mu dedi. E tabii olur dedim. Burada bize ait hiçbir şey yok ki. Bu insanı yaratanın koyduğu tarihler. Yahu dedi, biz şimdiye kadar oruç tutma dediğimiz hastalara Şimdi illa tutacaksın diyoruz. Ya öyle bir şey ki diyabet hastalarına bile oruç tutun diyoruz. Bana kaç tane diyabet hastası gelmiştir. Allah razı olsun. Hiç oruç tutamıyordum. Şimdi tutuyorum. Oruçlu olduğumu farkına bile varmıyorum. Niye? Çünkü ikisinin doğal yapısına uygun. Dersin başında Allah dini fıtrat olarak, tabiatta geçerli kanun ve kurallar olarak tarif etmedim. O ayeti okuduk. Rum suresinin 30. ayetini okuduk. Zaten öyle bir din tanımını da hiç kimse bilmez yani. İşte o şekilde inşallah herkes doğru yola gelir, doğruyu bulur. Doğru yolu bulmak kişinin kendi tercihidir. Herhangi bir kurumun tercihi değildir. Falan filan kurumda olduk, ne yapalım falan demeye hiç kimsenin hakkı yok. Siz doğru yolda olduğunuz sürece Cenab-ı Hak size bütün desteğini verir. Her şeye rağmen Allah'ın emirlerine teslim olan, ondan başkasına güvenmeyen, ondan başkasına dayanmayan kişiler olmamız hepsine nasip eylesin. Ve namaz vakitlerinde, oruç vakitlerinde her konuda Allah ne diyorsa o diyenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Ona tam teslim olan kişiler olarak da canımızı verecek bir seviyeye, nimete kavuşmayı hepimize lütfeylesin. Allah hepinizden razı olsun.